Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'ûzu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela muzille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne istaqal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Ehl-i sünnet vel cemaatin iman ve tevhid akidesinin iman bölümünün sonu bugün Allah izin verirse tamamlanacak. Büyük günah işleyenlerin hükmüyle alakalı bölüm. Bu iman derslerinin 6. bölümü. Allah izin verirse bunun arkasından tevhid konusuna geçeceğiz. Büyük günah işleyenin hükmü akide meselelerindendir. Bu meselede insanlar dört farklı görüş ortaya koymuştur. Hariciler, büyük günah işleyenin dünyada kafir, ahirette ebedi olarak cehennemde olacağını iddia etmişlerdir. Mutezile'ye göre büyük günah işleyen dünyada ne kafir ne de mümindir. İki menzile arasındadır. Ahirette ise ebedi olarak cehennemdedir derler. El menziletu beynel menzileteyn diye ifade edilir Mutezile'nin bu akidesi. Mürciye'ye göre ise büyük günah işleyen kamil bir mümindir. Onlara göre iman ile beraber işlenen günahın zararı olmadığı gibi küfür ile beraber işlenen taatinde faydası yoktur. Yani bu ikinci kısmında isabetliler. Küfürle birlikte işlenen taatin bir faydası yoktur. Ama imanla birlikte işlenen günahın zararı yoktur demekle mürciye el sünnet vel cemaatten ayrılmıştır. Ehl-i sünnet vel cemaate göre ise, yani bu üç görüşten ayrılan, dedik ya büyük günah işleyen hakkında insanlar dört farklı görüşe sahip olmuş. Üç fırkayı bunlar temsil ediyor. Yani hariciler, mutezile ve mürciye. Ehl-i sünnet vel cemaat ise bunlardan farklı olarak şöyle derler. Büyük günah işleyen kimseden iman ismi mutlak olarak kalkmaz. Yani İslam'ın dışına çıkmaz. Ve mutlak olarak mümin ismi de verilmez. Biz onun imanıyla mümin, isyanıyla fasık olduğunu söyleriz. Ahiretteki durumu ise Allah'a kalmıştır. Allah'ın dilemesine kalmıştır. Allah dilerse azap eder, dilerse bağışlar. Bu husu beyan eden ehli sünnet vel cemaat imamlarının bazılarının sözleri şu şekilde. İmam Ahmed bin Hanbel, namazı terk eden kafir olmuştur. Namaz dışında amellerden herhangi birinin terki küfür değildir. Nitekim Abdullah bin Şakik'ten de sahabenin bu şekilde icma ettiğine dair nakli daha önceki derslerimizde sunmuştuk. Başka bir yerde İmam Ahmed şöyle der. Günahlarda ısrar edip tevbe etmeyen biriyle karşılaşırsan onun akıbetini, işinin sonunu Allah'a bırak. O dilerse azap eder, dilerse bağışlar. İmam İbn-i Battah şöyle der. Kişi imandan İslam'a çıkar fakat İslam'dan ancak Allah'a şirk koşması veya Allah'ın farzlarından bir farzı inkar etmesi sebebiyle çıkar. Burada hemen iman ve İslam'a dair çizdiğimiz daireyi hatırlıyoruz. Küçük bir daire çizerek ona iman, daha büyük bir daire çizerek, o küçük daireyi kuşatan büyük bir daire çizerek ona da İslam dairesi diyoruz. Kişi imandan çıkar, İslam dairesinin içerisinde kalmaya devam eder. Ancak şirk veya küfür işlemesiyle İslam dairesinin dışına çıkar. Veya bir farzı inkar etmesi sebebiyle. Şayet bir farzı hafife alarak veya tembellikle terk ederse durumu Allah Azze ve Celle'nin dilemesine kalmıştır. Allah dilerse azap eder, dilerse bağışlar. Yine Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itikadını derleyip toplayan bir eser kaleme alan İmam Sabuni, Ebu Osman es-Sabuni şöyle der. Ehli sünnet, mümin kimsenin küçük olsun büyük olsun pek çok günah işlese de bunlarla tekfir edilmeyeceğine itikad eder. Dünyadan tevbe etmeden çıkarsa ve tevhid ve ihlas üzere ölürse onun durumu Allah Azze ve Celle'ye kalmıştır. O dilerse affeder, kıyamet gününde salim ve kazançlı şekilde hiç cehenneme uğramadan cennete koyar, işlediği günahlardan dolayı cezalandırmaz. Allah dilerse cezalandırmayabilir. Dilerse de günahlarından dolayı kıyamet gününde cezalandırır, cehennem azabıyla müddeti kadar azap eder. Azaplandırdığı zaman onu cehennemde ebedi olarak bırakmaz, bilakis azat eder ve cehennemden çıkarır. Karar diyarı olan, naim, nimetler cennetine koyar. İbn Abdilber rahimullah da şöyle der. Büyük günah sahibi öldüğünde onun varacağı yer Allah'a kalmıştır. Dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Azap ederse günahı kadar eder, affederse o affa ve mağfirete uğrayanlardan olur. Büyük günah sahibinin akıbeti konusunda, sonucu konusunda, uğrayacağı netice konusunda Ehl-i Sünnet'in delilleri şu şekilde. Bakara suresi 178. ayetinde, geçen hafta bu meseleye işaret etmiştik, bu ayeti not alın diye. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın. Bununla beraber öldürülenin kardeşi tarafından katil lehine bir şey, katil yani öldüren lehine bir şey affedilirse, artık örfe uymak ve öldürülen tarafa borcu güzellikle ödemek gerekir. Yani diyet olarak borcu güzellikle ödemek gerekir. Bu ayette Allah Azze ve Celle katile adam öldürmek gibi büyük bir günah işlemiş olmasına rağmen iman nidasıyla hitap etmiştir. Yine Allah katili maktulün kardeşi olarak isimlendirmiştir. Burada kastedilen kardeşlik din kardeşliğidir. Onları müminler diye isimlendirmiş ve birbiriyle mukatele savaşmalarına rağmen kardeşlik zikrederek şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. Ve in taifetani minel müminine iktetelu fe eslihu beynehuma. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Hucurat suresi 9. ayet. Yani bu ayette birbirleriyle savaşmalarına rağmen, birbirlerini öldürmelerine rağmen Allah Azze ve Celle her ikisine de mümin ismini vermiştir. Başka bir hadiste Bukhari ve Müslim'in Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadiste mümin ile savaşmak, mümine sövmek fasıklık, onunla savaşmak, onu öldürmek küfürdür şeklinde hadis geliyor. Buradaki küfrün küçük küfür, kişiyi dinden çıkarmayan küçük küfür yani büyük günah olduğunu anlıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Geliniz ve bana Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, evlatlarınızı öldürmemek, elleriniz ve ayaklarınız arasındakilere iftira etmemek, marufta yani şeriata uygun olan iyilikte isyan etmemek üzere biat ediniz. Kim bunlara vefa gösterirse onun ecri Allah'a aittir. Kime bunlardan biri isabet eder, yani bu günahlardan birini işler ve dünyada onunla cezalandırılırsa, yani had cezası ona uygulanırsa, bu ona kefaret olur. Kime bunlardan bir şey isabet eder de Allah onu örterse, dünyada gizli kalırsa onun durumu, o Allah'a aittir onun durumu. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder. Sahabe dedi ki, bunu rivayet eden, biz bu şartlar üzere Allah Resulüne biat ettik. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında yine zina, hırsızlık ve içki içme gibi günahlardan dolayı had cezaları uygulanmış. Fakat bunları işleyenlere kafir hükmü verilmemiş, onlara Müslümanlar arasındaki dostluk ilişkileri koparılmamıştır. Büyük günahların neler olduğu konusunda ilim ehli değişik görüşler ortaya koymuşlar. Fakat alimlerin ittifak ettiği bir nokta var büyük günahların tarifi hususunda. Hakkında zecir, cezalandırma, lanet, bunun gibi cezalar veya had cezası gibi tehditler içeren büyük günahlar kebair olarak isimlendirilmiş. Yani büyük günahlar olarak sayılmış. Yani bazısı ne demiş? Sadece haddi gerektiren. Mesela zina eden ne yapılır? Bekarsa 100 sopa ve sürgün. Evli ise öldürülmesi, recm edilmesi, taşlanarak öldürülmesi. Bu bir had cezası. Hırsızsa elinin kesilmesi. Bunun gibi had cezası gerektirenler büyük günahlardır demişler. Diğer bir kısmı lanet veyahut Allah Azze ve Celle'nin gazabına uğramak veya cehennem ateşi veya buna benzer herhangi bir cezanın söz konusu edildiği günahlara büyük günahlardır demişlerdir. Başka bir açıklamada da büyük günah işleyenin dine aldırış etmediği, onu önemsemediği, Allah'tan korkunun azlığı intibarını veren, yani Allah'tan korkmadığı intibarını veren her bir günah büyük günahtır demişlerdir. Sahih hadislerde aralarında derece farkı bulunmakla birlikte pek çok günahın kebair, yani büyük olmakla nitelendirildiği sabittir. Bunlardan birisi Allah'a şirk koşmak ve sihir gibi büyük küfürdür. Yani sihir kişiyi dinden çıkarır, küfür. Şirk koşmak hakeza öyle. Bunlara büyük günah ismi verilmiş bununla beraber. Yine bunların arkasından anne babaya isyan zikredilmiş. Veyahut savaş esnasında düşmandan kaçmak. Veyahut Müslüman bir kadına veyahut erkeğe iftira etmek. Yine yalan. Bu büyük günahlar arasında sayılmış fakat bunların aralarında derece farkları vardır. Dediğimiz gibi sihir ve şirk gibi kişiyi dinden çıkaranı var, bir de o seviyede olmayanı var. Allah'ın hak ile olması hali müstesna, yani bir kısas olarak veyahut bir ceza olarak tayin ettiği öldürmeler dışında, haram kıldığı canı öldürmek, savaştan geri dönüp kaçmak, faiz yemek, yetimin malını yemek, yalan şahitlikte bulunmak ki hiçbir şeyden habersiz mümin ve iffetli hanımlara zina suçunu isnat etmek bunlardandır. İçki içmek, anne babaya itaatsizlik etmek ve buna benzerleri sayılabilir. İbn Abbas radıyallahu anh'a büyük günahlar 7'den çok 70'e daha yakındır der. İlim ehli bu konuda bunları saymaya kalkmışlar. Kimisi işte 100 veya 200 kadar say, 200'e kadar saymış. Mesela İbn Hacer el-Heytemi'nin Ez-Zevacir an İktirafil Kebair adlı eserinde, iki ciltlik eserinde Hafız Münzir'in Et-Tergib ve Terhib adlı hadis kitabındaki korkutulan ve teşvik edilen amellere dair bu eserdeki hadislere dayanarak 200 küsür civarında büyük günah tespit etmiştir. Hafız Zehebi'nin Kebair kitabında bu sayı daha azdır. Bu sayılar önemli değil. Hatta hangisi büyüktür, hangisi küçüktür bu da tayin etmek bizim için burada çok önemli değil. Bizim için önemli olan o günahın kime karşı işlendiğine bakmamızdır. Yani küçüğünden de büyüğünden de sakınmamızdır. Fakat bu günahlar içerisinde bazısı şeriat tarafından cezası tayin edilmiş günahlardır. Bunları zaten biliyoruz. Yani naslar belli etmiştir hangisinin hangi cezanın gerektiğini. Küçük ve büyük bütün günahların kefareti neyle olur diye sorulacak olursa, bütün günahlar nasuh, yani samimi bir tevbe. Nasuh tevbesiyle affedilir. Allah Azze ve Celle bu konuda Tahrim Suresi 8. ayetinde, ey iman edenler, Allah'a nasuh, yani samimi ve aynı günaha bir daha dönmemekle kararlı olunan bir tevbeyle tevbe edin. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter, sizi altlarından ırmaklar akan cennete sokar buyuruluyor. Bu ayetin tefsirinde Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen bir rivayette nasuh tövbesinin ne olduğu sorulduğu zaman Muaz bin Cebel bunu soruyor. Allah Resulü diyor ki bir daha tekrar o günaha dönmemecesine o günahı terk etmek, Allah'a yönelmek diyor. Allah Azze ve Celle'nin bakın bu ayette olur ki, umulur ki, asa veyahut lealle gibi kullandığı ifadeler, yani umulur ki şeklinde Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında kullandığı ifadeler kesinlikle o hususun gerçekleşeceğini ifade eder. Eğer Allah Azze ve Celle kendisi hakkında kullanıyorsa bunu kesinlikle o gerçekleşecektir. Umulur ki şöyle olur, olur ki böyle olur. Yani bunun gibi tercümeleri de bu şekilde görürüz. Arapçasında asa veyahut lealle gibi kelimeler geçer. Bir başka ayette şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Furkan 70. ayetinde. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih ameli işleyenler müstesna. İşte Allah bunların günahlarını sevaba değiştirir. Demek ki tevbe etmek bununla beraber, yani o günahı terk etmek, onun Onun dışında salih ameller işlemek gerekiyor. Allah katında o tevbenin geçerli olması için. Âl-i İmrân suresinin 135 ve 136. ayetlerinde ise ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak hemen günahları için bağışlanma dileyenlerdir. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlar ki? Bir de işledikleri günah üzerinde bilip durdukları halde ısrar etmeyenlerdir. Bile bile onda ısrar etmeyenlerdir. İşte bunların mükafatı Rablerinden bir mağfiret ve altından ırmaklar akan cennetlerdir. Bunun gibi daha pek çok ayetler vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da tevbe kendisinden öncekileri silip süpürür. Yani siler, yok eder buyurmuştur. Sahih-i Müslim'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam Amr bin As'ın Müslüman oluş kıssasında geçen bir ifadede ne diyordu ona? İslam kendisinden öncekileri silip yok eder. İslam, yani bir kimse Müslüman olduğu zaman daha önce işlediğinde kötülük varsa onları ne yapar? Silip yok eder. Ama iman bablarında gördüğümüz bir hadis vardı. Ne diyordu? Şayet İslam'ını güzel yaparsa, Müslümanlığı güzel olursa, İslam'da hayırlı ameller işlerse böyle olur. İslam'da hayırlı ameller işlerse cahiliyede işlemiş olduğu iyiliklerin ecrini alır. Eğer İslam'dan sonra, Müslüman olduktan sonra kötülük işlerse cahiliyede işlemiş olduğu kötülüklerden sorumlu tutulur diyor. Müslüm'ün iman babındaki bir hadiste. Buna göre kişi Müslüman oldum diye her şeyi garantiye almış gibi emin olmamalı. Zaten Müslüman akıbetinden bu yönlü, imanından bu yönlü emin olmaz. Bilakis sahabelere baktığımız zaman mesela İbn Ebi Müleyke gibi sahabeler diyor ki, tabiinden zatlar diyor ki ben şu kadar sahabeye yetiştim. Hepsi de kendileri hakkında münafıklıktan korkuyorlardı. Allah Azze ve Celle onları cennetle müjdelemiş olmasına rağmen onlar münafık olmaktan korkuyorlardı. Yani onlar bu korkuyu taşırken bizlerin bu konuda güven duymamız hiç olacak iş değil. İmanından emin olanlar ancak münafıklardır. Bukhari'de gelen bir hadiste mümin günahlarını sırtındaki bir koca yüklenmiş dağ gibi görür ve her an üzerine yıkılacağından korkar. Münafık ise burnunun ucuna konan sinek mesabesinde görür, kişelese gidiverecek zanneder. Yani günahlara karşı bu şekilde dikkatli olmamız gerekiyor. Diğer bir hadiste, Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları bir hadiste, Allah'ın kulunun tevbesi dolayısıyla sevinmesi oldukça tehlikeli bir yerde konaklayıp, beraberinde üzerinde yiyeceği ve içeceği bulunan bineği bulunup, başını uyumak üzere koyan, uyandığında ise bineğinin gitmiş olduğunu gören, nihayet sıcak ve susuzluk bastırınca ya da Yüce Allah'ın dedikleri olunca haydi yerime geri döneyim deyip dönerek uykuya dalan, sonra başını kaldırdığında bineğinin yanı başında olduğunu gören kimsenin sevinmesinden daha fazladır. Yani Allah Azze ve Celle kulunun tevbesine bundan daha fazla sevinir. Müslim'in şöyle bir ziyadesi var farklı tarihlerin rivayetinde. Kul diyor, İşte binek yükleriyle dolu bineğini bir anda kaybeder. Sonra bayağı bir sıkıntı çektikten sonra onu bir anda karşısında buluverince sevincinden der ki ya Rabbi ben senin Rabbinim sen de benim kulumsun deyiverir. Sevincinden ne diyeceğini bilemez yani kastsız olarak dilinden bu söz çıkar diyor. Allah Azze ve Celle bu kimsenin sevinmesinden daha fazla sevinir onun tevbesine diyor. Burada tevbenin Allah katında ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Diğer taraftan kulun kasıtsız olarak dilinden çıkan sözlerden mesul olmadığını, kasıtsız, kastı açan sözlerden mesul olmadığını anlıyoruz. Nasuh tövbesiyle günahtan vazgeçmek, o günahın işlenmesine pişmanlık duymak ve ebediyen bir daha o günaha dönmemek üzere kesin karar vermekten ibaret olan üç şartın bulunduğu samimi tevbe demektir. Demek ki üç şey varmış. Günahtan vazgeçmek, o günahın işlenmesinden dolayı pişmanlık duymak ve ebediyen o günaha bir daha geri dönmemek. Bu üç şartın bir araya geldiği tövbe, nasuh tövbesi. Eğer tövbesi edilen günahta bir Müslümana haksızlık söz konusuysa ve mümkünse o günahtan dolayı o kimseden helallık diler. Çünkü eğer bugün o günahtan dolayı o kimseden helallık dilemeyecek olursa kıyamet gününde bu haksızlığı ondan geri istenecek ve zorunlu olarak kısas uygulanacaktır. Bu tür haksızlıklar hiçbir şekilde bırakılmayan türlerdendir. Yani kul hakkı terk edilmeyecek. Bu mutlaka kısası uygulanacak türdendir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Buhari ve Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettikleri hadiste. Her kimin yanında kardeşine zulmettiğinden dolayı bir hak var ise dinar ve dirhemin olmayacağı bir gün gelmeden önce bugün ondan helallık dilesin. Yani dünyadayken onda helallık dilesin. Çünkü o gün eğer onun haksızlık yapan iyilikleri varsa onun iyiliklerinden alınır. Haksızlık yaptığı kimseye yüklenir. Ve kardeşinin kötülüklerinden alınıp kendisine yüklenir. Zaten Müflis hadisini biliyorsunuz. Kul dağlar kadar ameliyle gelir, hayırlı amelleriyle gelir. Bu hesaba çekilirken falana vurmuştur, filana sövmüştür, filana hakaret etmiştir, filana iftira etmiştir. Hep bunun iyiliklerinden alınır alınır, bunlara verilir. Neticede bunun iyiliklerinden hiçbir şey kalmaz. Haksızlık yaptığı kimselerin günahlarından alınıp bu kimseye yüklenir. Neticede o günahlarıyla cehenneme sürülür diyor. Asıl müflis budur diyor. Yoksa malı olmayan değil diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte o günün bu tür vartalarına düşmeden önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini dünyada bu hakların eda edilmesine teşvik ediyor. Tevbelerin sona erdiği zaman hakkında Allah Azze ve Celle Nisa suresi 17. ayetinde şöyle buyuruyor mealen. Allah'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler kötülüğü ancak bilmeden yapanların, sonra da çarçabuk tevbe eden kimselerinkidir. İşte Allah'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah hakkıyla bilendir, hikmeti sonsuz olandır. Bu ayette Allah Azze ve Celle bu tip tevbe yapanları, yani bilmeden günah işleyip sonra da çarçabuk tevbe edenleri bağışlayacağını ne yapıyor? Garantiliyor. Bunları bağışlayacağım diyor. Peki burada hemen insanın aklına şu soru geliyor. Adam bilerek günah işledi. Yani günah olduğunu biliyor. Bilerek işledi. Ve hemen de tevbe etmedi. Bayağı bir salladı. Bu ayette Allah'ın onu affetmeyeceği, tevbesini kabul etmeyeceği anlamı var mı? Kesin bir surette yok. Dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Ama bilmeden işleyen ve onda ısrar etmeden hemen tevbe eden, Allah bunu affedecek. Buna garanti veriyor. Diğerine sadece garanti vermiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, işlenmesiyle Allah'a asi olunan her bir şeyin bir bilgisizlik olduğunu, yani bir cehalet olduğunu icma ile ifade etmişlerdir. Yani Allah'a isyan edilen her şey bir cehalettir. Yapılan bu iş ister kasti olsun, ister başka türlü olsun fark etmez. Nereye döndü iş mesele? Cahillik ve günah işleyen. Şimdi ayetin kapsamı ne oldu? Genişledi. Cahillikle günah işleyen. Bir kimse Allah'a isyan ediyorsa bu cahilliktir. Sahabe bu konuda bu şekilde icma etmişlerdir. İster kasti olsun, ister başka türlü olsun fark etmez. Yine ölümden önce olan her bir işin de çarçabuk yapılmış olacağını kabul etmişlerdir. Yani ayette geçen, yani bakın burada ehli sünnetin haricilerden ayrıldığı bir nokta daha çıkıyor ortaya. Mesela günahta ısrar eden kimseyi hariciler ne der? Büyük günahla ölen kimseyi ve büyük günahta ısrar etmiş olarak ölen kimseyi Allah bağışlamaz derler. Ehli sünnet mesela haricileri şu okuduğumuz ayetin Nisa suresinin 17. ayetin zahiri ne yapıyor? Destekliyor değil mi? İşte ehli sünnetin en büyük alameti Kur'an ve sünnet naslarını sahabenin anladığı şekilde anlamak. Sahabenin icma ettiği şekilde anlamaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle sahabeleri daha sonraki nesillere karşı sapmaktan koruyan bir emniyet subabı kılmış adeta. Kim sahabelere uyarsa onlar doğru yoldadır. Kim sahabelerin yolundan çıkarsa, ayetleri sahabelerin anladığından farklı bir şekilde tefsir etmeye, tevil etmeye kalkarsa, onlar da mutlaka bir sapıklık kapısı açar. Şimdi ayeti tekrar okuyalım ve şu açıklamalarla birlikte yeniden düşünelim. Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Allah'ın tevbelerini kabul edeceği kimseler, kötülüğü ancak bilmeden yapanların, cehalet ve kötülük işleyenlerin, sonra da çarçabuk tevbe edenlerinkidir. Sahabe nasıl açıkladı? Her isyan bilmeden, ister kasıtlı olsun ister kasıtsız olsun fark etmez. Her isyan cahilliktir. Bunda icma etmiş. Sonra neyde icma etmiş? Ölmeden önce yapılan, dünyadayken yapılan her tevbenin peşin yapılmış, yani çabuk, acele edilmiş bir tevbe olduğunda icma etmiş. Dolayısıyla müminler bu ayetin kapsamındadır. Müminler ve mümin olarak ölenler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah kulunun tevbesini can boğaza gelinceye kadar kabul eder. Bu mutlaktır. İster kasıtlı bir günah işlemiş olsun, ister tevbesini geciktirmiş olsun, can boğazına gelmedikçe onu ne yapacak? Allah Azze ve Celle tevbesini kabul eder diyor. Diğer bir hadiste güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe kapısı açıktır diyor. Bu husus pek çok hadiste sabit olmuştur. Ancak kişi ölüm meleğini görecek ve artık ruh göğüste hırıltı çıkaracak noktaya kadar gelecek, gırtlağa kadar dayanıp can gırtlak çıkıntısından hırıltıya sebep olacak noktaya gelecek olursa artık kabul edilecek tevbe zamanı geçmiş olur ve o zaman herhangi bir kurtuluş söz konusu olmaz. Can gırtlağa geldiğinde. Firavun'un tevbesini düşünün şimdi. Tirmizi'de gelen bir hadis de diyor ki, ilginç bir rivayettir bu. Kardeşim Cibril bana şöyle dedi, diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Firavun denizin dibine doğru boğulmaya giderken tevbe etti. İşte Rabbi kabul etti, itiraf etti. O sırada diyor, ben denizin balçığından ağzına tıkıyordum Firavun'un, ona rahmet erişecek diye korktum diyor. Yani tam o raddede olur da rahmet erişiverirse diye. Bundan korktum da diyor, denizin balçığından ağzına tıktım diyor. Evet.
Kabul olmadı da var
diyeceğim. Firavun'unki kabul olmadı. Artık çünkü ölüm kargaradan geçmiş, yani artık hayatla ilgili hiçbir ümidi kalmamış. Her şey değişmiş. Zaten o hayatında bile bile inkar ediyordu. Yani Rabbi Allah olduğunu, Rabbinin Allah olduğunu bildiği halde alemlerin Rabbi de kimmiş diyordu. Ayetin ifadesiyle o bunu çok iyi bildiği halde böyle dedi diyor Allah Azze ve Celle. Sa'd suresi 3. ayetinde artık kurtulma vakti geçmiştir buyrulur bu durumlar için. Yani canın gırtlağa geldiği ve güneşin batıdan doğması gibi tevbe kapısının kapandığı. İşte bu hal Allah Azze ve Celle'nin bir önceki ayet-i kerimenin arkasından ifade ettiği şu durumdur. Nisa suresi 18. ayet. Az önce 17. ayeti okumuştuk. Buyuruyor ki, yoksa kabul edilen tevbe kötülükleri işleyip durup da nihayet onlardan birine ölüm meleği gelip çattığında ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenlerinki değildir. Şimdi Nisa 17'yi bu ayet daha da bir açık hale getirdi. Yani sahabelerin icma ettiği hususun ayete nasıl mutabık olduğu anlaşıldı. Ölüm meleği gelip çattığında tevbe ettim diyen orada kaybetmiştir. Evet. Peki dünya hayatında tevbenin sona ereceği zaman ne zamandır? Allah Azze ve Celle En'am suresi 158. ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbinin ayetlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış olan bu tip kimseye artık iman fayda vermez. İman etmeyen kimseye veya iman etse de imanda hayır kazanmamış olan, yani salih amellerle o imanını kuvvetlendirmemiş veyahut günahlarla onu kirletmiş olan kimseye artık o andaki imanı fayda vermez. Ne zaman? Rabbinin bir takım ayetleri geldiği gün. Nedir bu ayetler? Bukhari'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Bu Rabbinin ayetleriyle kastedilenin ne olduğusunda. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Güneş batıdan doğup insanlar da iman edince işte kimseye imanın fayda vermeyeceği zaman o zamandır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun arkasından En'am suresi 158. ayetini okudu. Yani demek ki Rabbinin ayetleri geldiği gün güneşin battan doğmaz. Diğer bazı rivayetlerde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen diğer bir rivayette 3'e çıkar bu. Deccal falan da zikredilir. Dabbetül Arz da zikredilir onda. Ana hadis kitaplarında olsun, diğerlerinde olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda birçok sahabelerden hadisler gelmiştir. Safvan bin Assal radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Gerçek şu ki Yüce Allah Tevbe için batı tarafında genişliği 70 yıllık mesafe olan bir kapı açmış bulunmaktadır. Güneş o kapıdan doğmadıkça kapatılmayacaktır. Demek ki batı tarafında bir kapı var ki genişliği 70 yıllık mesafe kadar. Güneş battan doğmadıkça da o kapı kapanmayacaktır diyor. Bu hadisin sahih olduğunu belirterek Tirmizi ve Nesai yine İbn-i Mace uzunca bir hadisin bir bölümü olarak rivayet etmişlerdir. Peki, muvahhid bir kul günah işlemekte ısrar edip dururken ölse onun akıbeti ne olur? Hükmü nedir? Allah Azze ve Celle Araf suresi 8-9. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. O gün tartı haktır. Bu ayetler yine Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in birçok bidat fırkasından ayrıldığı itikat esaslarından birini içeriyor. O gün tartı haktır. Mizan, terazi dediğimiz, amel terazi dediğimiz. Artık kimlerin terazileri ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimin de terazileri hafif gelirse onlar da ayetlerimize inkar ile zulmede geldikleri için kendilerini zarara uğratmış kimselerdir. Âl-i İmrân 30. ayetinde o gün herkes iyilik türünden ne işlediyse onu hazırlanmış bulacak. Kötülük türünden ne işlediyse onunla kendisi arasında uzak bir mesafenin olmasını arzu edecek.
Terazi gelsin mi olacak?
Ona da geleceğiz. Ona da geleceğiz. Terazinin eşit gelmesine. Nahl suresi 111. ayetinde o gün gelen herkes kendi nefsi için çabalayacak. Herkese yaptıklarının karşılığı eksiksiz olarak verilecek ve onlara asla zulmedilmeyecektir. Mesela bu hususta Ehl-i Sünnet'e muhalefet eden özellikle hadis inkarcılarının gündeme getirdiği akidelerden birisi nedir? Teraziyi inkar ediyorlar. Mizanı inkar edenler var. Bunun dışında cehenneme bir giren bir daha çıkmaz derler değil mi? Cehenneme bir giren bir daha çıkmaz. Yani cehennemden çıkmak diye bir şey yoktur derler. Halbuki bu hadislerde hatta mütevatir hadislerde gayet açık bir şekilde belirtilir. Yani kişi günahkar olarak ölürse ne olur? Günahını yanar, çektikten sonra çıkar. Peki. Şimdi tabii onlar adalet ölçüsünü kaçırıyorlar. 72 fırkayı tekfir etmekle. Mesela sufiler şirk fiilinde bulundukları için onlara müşrik deriz. Yani genel olarak belki içerisinde şirk koşmayanlar vardır ama genel olarak müşrik deriz diyorlar. Bu yanlış bir ifade. Mesela İslam bile Hristiyan ve Yahudilerle Mecusiler veyahut hadi Mecusiler için bir istisna var. Ateistleri veyahut diğer Budist gibi, Şamanist gibi kitapsız dinleri ne yapmıyor? Eşit kefeye koymuyor. Ehli kitaba ayrı bir muamele yapıyor İslam. Neden? Allah Azze ve Celle bunu emrediyor. Neden böyle emrediyor? Çünkü ehli kitap semavi bir dine mensup. Belki batıl üzerindeler. Hatta şirk üzerindeler. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Her ikisi de şirk üzerine olmasına rağmen ehli kitap ayrı tutulmuştur. Çünkü onlar vahye dayanıyorlar bir kısımda olsa. Onlarla mesela evlenilmesine, kestiklerinin yenmesine belli şartlar içerisinde ruhsat verilmiş. Aynı şekilde bid'at fırkaları da böyle. Bid'at fırkaları ehli İslam, ehli kıble olarak sayılır. Bunlar içerisinde İslam'ın dışında görülenler bir iki fırka vardır İslam dışına göre. Mesela Kadyaniler Ehl-i Sünnet'in ittifakıyla kafirdirler. Ahmediler, Bahailer. Bunlar İslam'ın dışındaki fırkalardır. Veya İskender Evrenosoğlu'cular. Bunlar İslam'ın dışındadır. İşte Rafiziler, Şiaların Rafizi olanları. Pilavoğlu'nu o şekilde göremeyiz. Biz bunları neden İslam'ın dışında görüyoruz? Bunlar kitap ve sünneti kabul etmedikleri için İslam'ın dışındadırlar. Ama berikiler, diğer sapıklıklar 72 fırkadan hiçbirisinde, yani bir tane 72 fırka mensubundan herhangi birisini gösteremezsiniz ki itikatlarında şirke götüren bir unsur olmasın. Her bidat fırkasında mutlaka şirke götüren bir unsur var. Çünkü onların ehl-i sünnetten ayrılmasının sebebi akidedeki ayrılıktır. Eşarisinden tutun, Maturidisinden tutun. Sufisi, kaderisi, mutezilesi, cebriyesi, haricisi, mürciyesi hepsinde şirke götüren bir itikat mutlaka vardır. Ama ehl-i sünnet bunların tekfir edilmeyeceğinde ne yapmıştır? İttifak, icma etmiştir. Sadece mesela cehmilerde bir ihtilaf edilmiş. Çünkü cehmiler ayeti alenen inkar ederler. Ayeti tamamen geçersiz sayarlar. Rafiziler bunun dışında tutulmuş. Yani onlar kafir kabul edilmiştir. Neden? Çünkü Rafiziler kitap ve sünneti kabul etmez. Sahabelere küfrederler bununla birlikte. Kadiyaniler, Ahmediler, Bahailer, Evrenosoğlucular bunlar da nübüvvet müessesesine muhalefet etmişlerdir. Hatta bunlar içerisinde Yahudiliği, Hristiyanlığı Allah'a ulaştıran birer yol olduğunu, bunların da hak din olduğunu, kişi bunlarla da kurtulabilir diyenler olduğu için bunlar da İslam'ın dışındadır. Onun dışındaki fırkalarda...
Bunlar Kur'an-ı Kerim'iydi değil mi hocam? Yani bu saydıklarımız...
Kadiyaniler gibiler mi?
Tabii evlerinin soru Kadiyaniler. Yani bu dediğim...
İşin aslında inanmadıklarını ortaya koyan şeyleri var. Yani bütün Kur'an'a inansa, tek bir ayeti inkar etse o kimse kafirdir. Dolayısıyla nübüvvet gibi İslam'ın temel akidesinden saptıkları için, ayetle sabit hususlarda inkara gittikleri için bunlar İslam'ın dışında görmüşlerdir. Diğerlerinin ise, diğer sapıklık fırkalarının ise ayetlere muhalefetleri var ama inkar derecesinde değil. Ya tevil etmişlerdir veya saptırmışlardır, tahrif etmişlerdir. Evet. Bir de Allah'a döndürüleceğiniz bir günden korkunuz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı eksiksiz verilecek ve onlara zulmedilmeyecektir. Bakara suresi 281. ayet. Bu gibi ayetlerde mesela ilk önce bu sünnet inkarcılarına Meryem suresi 71-72. ayetleriyle cevap veririz. O gün oraya uğramayacak kimse yoktur diyor 71. ayette. Nereye? Cehenneme. Uğramayacak kimse yoktur diyor. Birincisi, prensip olarak sünnet inkarcılarının mantığını bu ayet çürütüyor. Ne şekilde uğrama olursa olsun. Sonra diyor, zulmedenleri orada oturmuş bir vaziyette bırakırız da diğerlerini ne yaparız? Yol veririz. Diğerleri geçerler diyor. Yani cehennemden çıkış var demek ki. Bu prensip olarak yani her ne kadar bizim ifade ettiğimiz şey bu şekilde olmasa da red olarak onları prensip olarak yıkıyor. Diğer taraftan yani cehenneme girdi mi çıkma olmaz şeklinde ortaya sürdükleri görüşü yıkıyor. Allah Azze ve Celle hep oraya uğramayacak kimse yoktur. Zulmedenleri orada bırakırız, diğerleri geçer gider diyor. Yani bir çıkış var. Prensip olarak böyle. Diğer taraftan düşünebiliyor musunuz? Bir kimse iman etmiş ama imanla birlikte bir sürü zulüm etmiş. Bu zulümlerinin cezasını hiç çekmeden bu adam cennete mi girecek, cehenneme mi girecek? Eğer cehenneme girip de ebedi kalacaksa kafirden hiçbir farkı kalmaz. Bu Allah'ın adaletine sığar mı? Veyahut hiç cezasız geçse. Bu Allah'ın yine adaletine sığar mı? Allah'ın merhamet etmesi müstesna. Veyahut Allah dilediğini işleyendir. Dilediğini cehenneme, dilediğini cennete koyar. Ama Allah Azze ve Celle kullarına vaat ettiği bir şey var. herkes yaptığının cezasını görecek nispetinde. Eğer böyle bir farklılık olmasaydı şu terazinin ne anlamı vardı? Ayette geçiyor terazi. Terazinin anlamı ne? Günahlar niye tartılıyor? Hiç tartılmadan ya direkt cehenneme veya cennete. İşte onların sahabeye, hadislere muhalefet ettiği noktalarda cevabı bu. Zilzal suresi 6-8. ayetlerinde o günde insanlar amelleri kendilerine göstermek için bölük bölük döneceklerdir. Kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyorsa, bakın bu ayette de bir reddiye var, onu görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapıyorsa onu görecektir. Yani bir kimse zerre ağırlığınca kötülük yapmış, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmış. İster hayır olsun, ister şer olsun, kötülük olsun. Bunun karşılığını görecek diyor Allah Azze ve Celle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. İnceden inceye hesaba çekilen bir kimse azap edildi demektir. Bir kimse inceden inceye hesaba çekiliyorsa, çekildi mi o kesin azaba uğrayacak demektir. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Allah Azze ve Celle o kolay bir hesap ile hesaba çekilecektir diye buyurmuyor mu? İnşikak suresi 8. ayetinde böyle buyurmuyor mu Allah Azze ve Celle? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. O amellerin arz edilmesi hakkındadır. Fakat inceden inceye hesaba çekilen kimse azaba uğrayacak demektir. Allah hesabı kolay olanlardan eylesin. Tevhid ehlinden olup isyankar, günahkar olan kimseler üç kesime ayrılacaklardır. Senin sorunun cevabı burada gelecek şimdi. Birincileri, iyilikleri kötülüklerinden ağır basmış olanlar. İyilikleri daha fazla olanlar. Bunlar cennete gireceklerdir ve cehennem ateşi onlara asla dokunmayacaktır. Allah bizleri bu kullarından kılsın. İkincileri ise iyilikleri ve kötülükleri birbirine eşit olup günahları sebebiyle cennete giremeyen fakat iyilikleri kendilerini cehennemden uzak tutan kimselerdir. Yani Araf ehli denilen kimseler. Eşit. İyilikleriyle kötülükleri eşit. İyilikleri var. Bu iyilikleri cennete girmesi, cehenneme girmesine engel oluyor. Kötülükleri var. Cennete girmesine engel oluyor. İşte bunlar Allah Azze ve Celle'nin cennet ile cehennem arasında dilediği kadar bırakacaklarından söz ettiği Araf'ta olacak kimselerdir. Daha sonra cennete girmek için bunlara izin verilecektir. Cennete girmek için bunlara izin verilecektir. Nitekim Allah Azze ve Celle cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girip birbirlerine seslenmelerini haber verdikten sonra şöyle buyuruyor. Onların ikisi arasında bir perde ve Araf üzerinde de her birini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Simalarından tanıyan adamlar vardır. Cennet ehline selamun aleyküm diye seslenirler. Bunlar henüz oraya, cennete giremeyen fakat oraya girmeyi uman kimselerdir, ümit eden kimselerdir. Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman da Rabbimiz bizi bu zalimler topluluğu ile bulundurma diye dua ederler. İşte onlara girin cennete size hiçbir korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz denilecektir. Araf suresi 46-49. ayet.
Arada kalacağı o cennet, sonra Allah dilerse
alacak. Evet. Üçüncü kesim ise büyük günahlar ve hayasızlıklar üzerinde ısrar ederek Allah'ın huzuruna çıkmakla birlikte tevhid ve imanın aslına sahip bulunan, İmanın aslını bozmamış, tevhidin aslını bozmamış ve kötülükleri iyiliklerine ağır basan kimselerdir. Kötülükleri daha fazla olan kimselerdir. İşte bunlar günahları kadarıyla cehenneme girecek kimselerdir. Cehennem ateşi kimilerinin topuklarına kadar uzaşacak, kimilerinin bacaklarının ortasına, kimilerinin diz kapaklarına kadar varacak. Hatta aralarından secde izleri bulunan yerler dışında cehennem ateşine yasak kalacak, vücutlarının başka hiçbir tarafı yanmayacaklar olacaktır. Yani sadece secde izlerini düşünün artık. Yakmayacak olanlar bu şekilde kalacaklar vardır. Alın. Yüce Allah'ın haklarında Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ondan sonra diğer peygamberlere, velilere, meleklere ve Allah'ın kendilerine ikram ettiği kimselere şefaat etme izni vereceği kesin bu kesimdir. Yani bu kimseler için şefaat edilecek. Allah Azze ve Celle bunlar için bir sınır tespit edecek ve şefaatleriyle bunları ateşten çıkartacaktır. Sonra bir sınır daha çizilecek. Onların da ateşten çıkmaları için şefaatte bulunacaklardır ve bu böylece devam edip gidecektir. Bu şekilde kalbinde hayır namına dinar ağırlığı kadar bulunan herkesi çıkartacaktır, çıkartacaklardır. Sonra kalbinde hayır namına yarım dinar ağırlığı kadar, daha sonra buğday tanesi kadar olan kimseler, daha sonra nihayet kalbinde zerre ağırlığı kadar hayır bulunan, hatta zerre ağırlığından bile daha az bulunan kimseleri çıkartıncaya kadar şefaatleri devam edecek. Sonunda şefaatçiler, Rabbimiz biz orada hayır namına hiçbir şey bırakmadık diyeceklerdir. Yani hayır işlemiş kullardan hiç kimse kalmayacak neticede. Ondan sonra kafir olanlara... Şimdi burada mesela güzel bir soru. Yani bu çıkacak olanlar sadece namaz kılanlar mıdır? Mesela namaz kılmayanlardan hiç çıkacak olmayacak mı? Buhari'nin tevhid babında Rahman'ın azatlıları diye zikredilen, uzunca bir hadiste geçen Rahman'ın azatlıları diye bahsedilen kimseler var. Bu burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bunların diyor la ilahe illallah dışında hiçbir hayır amelleri yoktur diyor. Bunları da diyor Allah özel izniyle affedecek. Cehennemden çıkarılacak bunlar diyor. Yani la ilahe illallah dışında hiçbir hayırlar yok. Şimdi nasıl oluyor? Namazın terki küfür. Öyle değil mi? Namazın terki küfür. Şimdi biz namazın terkinin küfür olduğunu söylerken, ki naslar bunu bu şekilde ifade ediyor, şirk olduğunu ifade ediyor. Bunu söylerken bir istisna yapıyoruz. Ne diyoruz? Cehalet mazerettir. İbn-i Mace'de gelen hadiste diyor ki, din, Kur'an satırlardan ve sadırlardan bir gecede kaldırılacak diyor. Yani kitapların sayfalarında kaldırılacak, sadırlardan da kalkacak. Yani hafızlar Kur'an'dan bir şey hatırlamaz olacak. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, din adına, işte hac menasikleri nedir, ibadetler, namaz nedir, zekat nedir? Bunlar hiç bilinmez olacak diyor. Öyle ki diyor, iki kişi, bir ihtiyar kadınla bir ihtiyar erkek aralarında konuşacak. Diyecek ki, la ilahe illallah diyecek adam. Kadın soracak, sen ne diyorsun bey böyle? O da diyecek ki, bizden önceki hayırlı kimseler bunu söylerdi. Ben sadece bunu öğrendim, buna yetiştim. Başka bir şey bilmiyorum diyecek. Allah Azze ve Celle'nin bunları affedeceği bildiriliyor bu hadiste. Neden? O sadece ulaştığıyla amel etti. Başka bir şey ulaşsa onunla amel edecek. Şimdi demek ki bu şekilde olacak insanlar var. Dolayısıyla muahaze ancak ilimden sonradır. Kişi ancak bildiğiyle mesul olur. Öyle insanlar düşünün. Öyle insanlar düşünün. Bir de bunu sadece Müslümanlar olarak görmeyin. Yani sadece yani Müslümanlar olarak derken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak da görmeyin. Bir kimse dağın başında ıssız bir yerde iman etse, Rabbini bilse ama vahiy ona ulaşmasa ne namaz kılacaktır ne başka bir ibadet, değil mi? Bu ibadetleri çünkü öğreten ancak peygamberdir, vahiydir. Bunlar bilmeden sadece Rabbini birlemesiyle bu kimse kurtulacak. Dolayısıyla naslarda herhangi bir çelişki söz konusu değil. Evet, ameli ne olursa olsun tevhid üzere ölen kimselerden hiçbir kimse cehennem ateşinde ebedi kalmayacaktır. Fakat aralarından imanı daha güçlü, günahları daha hafif olan kimseler hem cehennem ateşinde daha hafif azap görecekler, hem de daha kısa bir süre kalacaklar, hem de cehennem ateşinden daha çabuk çıkacaklardır. Günahları daha büyük, imanları daha zayıf kimseler ise daha sonraya kalacaklardır. Bu hususta sayılamayacak kadar hadis vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi buna işaret ediyor örnek olarak. Her kim la ilahe illallah diyecek olursa bir gün gelecek ona faydalı olacaktır. Yani ifadedeki mutlaklığa bak. Büyük bir müjde bu. Her kim bir defa la ilahe illallah diyecek olsa bir gün gelecek ona mutlaka fayda verecektir. Bundan önce ise isabet edenler edecektir diyor. Yani ona belki azap edilecek ama diyor bu la ilahe illallah'ın faydasını mutlaka görecek. Yeter ki bu tevhid üzere ölsün. Bu tevhidi bozmadan ölsün. Bunu Bezzar ve Taberani rivayet etmiştir. Elbani rahimullah bunun sahih olduğunu belirtir. İşte bu husus akılların yanıldığı, ayakların kaydığı ve pek çok ihtilafın içine düştükleri bir noktadır. İşte Allah böylece izniyle iman edenleri hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırdı. Allah dilediğini dosdoğru yola iletir. Bakara 213. ayet. Son olarak iki mesele daha var. Yani hadler, yani had cezaları. Bir kimseye işlediği suçtan dolayı had cezası uygulansa, zina ettiğinden dolayı recm edilse veyahut sopa vurulsa veyahut hırsızlıktan dolayı eli kesilse, bunlar bu kimseler için kefaret olur mu? O günahın ahirette göreceği cezası tamamen örter mi meselesi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam etrafında sahabelerin bulunduğu bir günde onlara şöyle buyurdu. Bana Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, elleriniz ve ayaklarınız arasında iftira edeceğiniz bir bühtanda iftirada bulunmamak, maruf olan hiçbir hususta itaatsizlik etmemek üzere biat ediniz. Sizden bunun gereğini eksiksiz olarak yerine getirenlerin ecrini vermek Allah'a aittir. Her kim bunlardan herhangi birisini yapar da, yani bu günahlardan birisini işler de, bu sebeple dünya hayatında cezalandırılacak olursa, o ceza onun için bir kefaret olur. Kim bu günahlardan herhangi birisini işler de, Allah da onu setrederse, dünyada örterse, o kişinin durumu da Allah'a kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse onu cezalandırır. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bunu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şirkten başka günahları saymıştır burada. Ubade radıyallahu anh, biz de bu şartlar üzere peygambere biat ettik diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste ifade ettiği o Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse onu cezalandırır sözleriyle daha önceki hadiste kötülükleri iyiliklerinden ağır basan bir kimse cehenneme girecektir hükmü arasında araları nasıl bulunur? Bu iki sözün arası. Bu ikisi arasında herhangi bir aykırılık, zıtlık yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle birisini affetmek istediği takdirde onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amellerin arz edilmesi hakkında açıkladığı gibi kolay bir şekilde hesaba çeker. Bunun nasıl yapılacağı hususunda da şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi bir kimse aziz ve celil olan Rabbine o kadar yaklaşır ki nihayet Rabbi onun üzerine örtüsünü koyar ve örtüsünü koyar, yani gizler onu ve şunu şunu yaptın der. Kul evet der. Yüce Allah şunu şunu yaptın der. Kul evet der. Böylece işlediklerini ona söyletir. Sonra şöyle buyurur. Ben dünyadayken seni setrettim. Yani bunları gizledim. İnsanlara açık etmedim. Bugün de bu günahlarını sana bağışlıyorum. Bunun kaynağı daha önce aynı yerde gösterilmiş demiş. Nerede geçmiş? Evet. Her neyse, günahları sebebiyle ateşe girecek kimselere gelince onlar da inceden ince hesaba çekileceklerdir. Nitekim inceden ince hesaba çekilen mutlaka azap edildi demektir buyurmuştur. Evet, bu konuyla alakalı olarak sormak istediğiniz bir soru var mı? Yani büyük günahlarla alakalı olarak.
İnceden ince çekmek ya, anlamı nedir onun, nasıl orada kastediler?
Her türlü meseleden dolayı hesaba çekilmek.
İşlediği her günahtan dolayı.
Şimdi günahla sınırlı değil. Allah Azze ve Celle verdiği her nimetten hesaba çekecek. Evet. Sadece günahlardan dolayı değil. Günahlardan dolayı azap söz konusu. Ama mesela Allah sana yemek veriyor, yiyecek veriyor, elbise veriyor, eş veriyor, çocuk veriyor, ev veriyor, maslahat ve menfaat bakımından ne gibi nimeti varsa bunları nasıl değerlendirdin? Sağlık, sıhhat, ömür, bunları ne yolda değerlendirdin? Allah'a itaat yolunda mı değerlendirdin ki Allah'ın kullarına vacip kıldığı şükür budur. Allah'ın verdiği nimeti Allah'a itaat yolunda kullanmak. Allah'ın gazap ettiği isyan ise Allah'ın sana verdiği imkanlarla Allah'a isyan etme. Zaten kulun başka türlü isyan etme şekli yok. Mutlaka Allah'ın verdiği imkanla bunu yapıyor. İşte küfran dediğimiz, nankörlük dediğimiz, küfür dediğimiz şey bu. Bu küfrün kimisi vardır, kişiyi dinden çıkarır. Akideyle, özellikle akideyle ilgili meselelerde olduğu gibi. Bu kimisi vardır, günah boyutundadır. Yani Allah bunun neticesinde affetmeyi dilemesine bırakmıştır. Ama tevbe edenlerden isterse büyük günah olsun, büyük küfür olsun, küfürden tevbe eden veyahut günahtan tevbe edeni bağışlayacağını bildirmiştir. İnceden inceye hesaba çekilmekte bunların hepsi dahil. Her şeyden hesaba çekileceksin. Konuştuğun kelamdan dahi. Hatta selef bu konuda demiştir ki, kişi diyor imanın hakikatine ağzından çıkan her sözün amelinden olduğunu idrak etmedikçe eremez diyor. Yani ağzından çıkan her söz amelindendir. İyi ya da kötü. Yani şurada şu lafı söyledim. Bunlar hepsi karşına çıktığı zaman bizim konuştuğumuz o kadar çok boş sözler vardır ki, bu boş sözlerin içerisinde hadi lagiv olanları belki Allah affeder ama hakikaten kişinin farkında olmadan küfre delalet eden sözler de konuşur. Nankörlüğe delalet eden, Allah'a isyan, Allah'ın kaderine itiraz içeren sözler sarf eder. Farkında olmaz bunun bazen. Tutar hastalığını insanlara şikayet eder. Mesela hastalığını. Yani. Tam hastalığını. Yani burada Allah'ı kullara şikayet etmek şey de vardır.
Veren de Allah, alan da Allah.
Yani. Burada tabii şeyi kastetmiyoruz. Doktora tedavi için başvurmayı kastetmiyoruz.
Derdini söyleyip doktor ona göre
Allah'la öz arasında olan insanlara. Tabii. Onun dışında sadece Allah hakkıyla, kul ile Allah arasında değil de insanlar arasında olan bir sürü söz vardır. Mesela gıybet dediğimiz şey, o kadar haset, gıybet, hevale konuşmak, bunlar aramızda o kadar çok yaygındır ki bundan kurtulan yoktur Allah'ın merhamet ettikleri dışında. Yani mutlaka neredeyse her gün gıybet içeren bir şeyler konuşuruz.
Evet.
Şimdi bunlardan hesaba çekilen kul, Allah bunların hepsini önceden biliyor. Bunlardan inceden ince hesaba çekerse bu ne içindir? Kulun aleyhine, hüccetin orada tamamen ikame olması içindir. Yani sen bunları işledin. Bunun cezası olarak da buraya gireceksin. Allah Azze ve Celle dilerse hiç bunları sorgulamadan da cehenneme gönderir veya cennete gönderir. Ama kulun kendisi bundan dolayı hüccet ikame olsun. Aleyhine hüccet ikame olsun diye.
Ya bu da çıkıyor. Bunda o zaman her insan inceden ince hesaba çekilmeyecek anlamında.
Değil. Tabii. Arz edilecek. Allah'a arz edilecek. Evet. Ama inceden ince hesap. Mesela diyor ya Allah diyor örtüsünü atar. Kul Rabbi ile ikisi arasında ey kulum sen şunları işledin der. Hatta kul ne der? Ya Rabbi ben bile hatırlamıyorum bunları. Yani ben hatırlamıyorum bile bunları. Ama Allah Azze ve Celle dünyada gizlediğim gibi, insanlardan bunu gizlediğim gibi bugün de seni affediyorum diyecektir diyor.
Kul hatırlamadığın dediği zaman yani herhangi bir şey...
Hatırlamaması sorun değil. Hayır o onu kurtarmaz. Şey mazeret değil. Mesela bir rivayette Adem Aleyhisselam'a zürriyeti arz ediliyor. Ne diyor? İçlerinde parlak simalı, yani hoşuna giden birisini görüyor. Bu kimdir diyor. Senin zürriyetinden Davud'dur deniliyor. Ya Rabbi diyor, işte benim ömrümden şu kadar seni al, ona ver. Ona bağışladım diyor. Allah melekleri şahit tutuyor. Halbuki Allah'ın melekleri şahit tutmasına gerek var mı? Yok. Allah melekleri şahit tutuyor. Vade geliyor. Ölüm meleği geldiği zaman bunun canını almıyor. Diyor ki benim daha şu kadar sene ömrüm var. Onlar da diyor ki hayır sen bunu oğlun Davut'a verdin. Ben hatırlamıyorum bunu diyor. Yok böyle bir şey. Hatırlamıyorum diyor. Gerçekten hatırlamıyor. Çünkü biz de Elest Bezmi'ni hatırlamıyoruz dünyaya geldiğimizde. Hatırlamıyorum diyor. Bunun üzerine meleklerin şahitliği getiriliyor ona. Düşün yani. Yani kul hakikaten hatırlamadığı şeyler olsa da bunlar Allah Azze ve Celle katında hepsi kayıtlı.
Ya biz hatırlamadığımız dediğimiz zaman bile orada işte melek şahit olacak. Söyleyecek yani.
Azalar, evet.
Şeyi demek istedim aslında. Azalar ya böyle bir de konuşacak.
Melekler de şahitli gelecek.
Evet.
Konuşacak yani.
Evet. Evet. Başka soru yok galiba.
İnce hesap çekilmek bayağı.
Allah inceden inceye hesaba çekilenlerden eylemesin. Tamam. Kolaylıkla hesabı görülenlerden eylesin. Büyük günahların hepsini dahi işlemiş olsa, tevhidi muhafaza etmişse o Allah'ın dilemesindedir. Evet. Tabii.
Yani tam olarak tevhidden kasıt.
Tevhid, kişiyi imandan, İslam'dan çıkaran herhangi bir şey işlememiş olmak. Yani ibadeti Allah'a has kılarak yerine getirmiş olmak. Mesela ne diyoruz? En asgarisinde kelime-i şehadeti söylemek, ondan sonra namaza devam etmek, namazı terk etmemek. Ve ibadetlerin herhangi bir şeklini, dua veyahut da herhangi bir ibadeti Allah'tan başkasına yönlendirmemek. Allah'ın ayetlerinden herhangi bir şeyi inkar etmemek. Melekler hakkında batıl bir itikada sahip olmamak. Peygamberler hakkında, salihler hakkında şirk içeren bir itikada sahip olmamak. Bunlar gibi. Yani kişiyi tevhidi bozacak bir şeyle çıkmayacak. Ama zina olsun, adam öldürmek olsun, bir kimse bunların hepsini işlemiş olsa, hırsızlık yapmış olsa, her kötülüğü işlemiş olsa, bu tevhidi bozmadıkça Allah onu affedecektir. Hatta Bukhari'de diyor ki hadiste, sizden öncekiler içerisinde bir adam vardı diyor, bu adamın hiçbir hayır ameli yoktu. Hatta büyük günahlar işleyen birisiydi, hiçbir iyiliği yoktu. Bir gün bir kuyuya indi, su içti. Dışarı çıktı, bir baktı ki orada böyle nefes nefese kalmış soluyan bir köpek gördü. Hemen indi, ayakkabısına su doldurdu, o köpeğe su verdi. Bundan dolayı Allah onu affetti diyor. Bağışladı onu diyor. Bakın, bizim küçük gördüğümüz bir amelden Allah Azze ve Celle onu bağışladı. İşte tevhidi muhafaza etmek, yani imanın aslını muhafaza etmekle beraber ne olursa olsun önemli olan bu tevhidi muhafaza etmek. Ki asıl önemli iş bu. Mesela bütün günahları işlemiş olsa, bütün büyük günahları işlemiş olsa diye örnek veriyor ya. Bu aslında farazi bir soru. Farazi bir soru. Ama böyle de olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam değil mi ki bir örnek vermiş, bu konuya dair pek çok örnek vermiş. Biz bunu söylemekten çekinmeyiz. Ama diğer taraftan şu bildiriliyor. Kişi diyor günahları, masiyetleri işleye işleye kalbinde siyah noktalar oluşur. Bu noktalar diyor o kalbini tamamen kaplar. O artık münafıklık mührüyle bağlanır. Artık küfre düşmesi an meselesi olur. Bu sebeple sakınmak gerekiyor. Çünkü her günahta küfre doğru giden, şirke doğru giden bir yol vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yüzden ümmetini ne şekilde uyarıyor? Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey şirktir diyor. Küçük şirktir. Kişi küçük şirkle de kafir olur. Küçük şirkle de kafir olur kişi. Olabilir yani. Mesela ne diyor? Siyah bir gecede, karanlık bir gecede, zifiri karanlık bir gecede, siyah bir taşın üzerinde siyah karıncanın adımından bile gizlidir ümmetimde şirk diyor. Bu sebeple sizi bundan sakındırıyorum diyor. Demek ki bu kadar tehlikeli ki en önemli mesele bu. Bizim günahlardan kaçınmamız aslında o tevhidi korumak için. Salih amelleri işlememiz yine o tevhidi muhafaza etmemiz için. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Sahabeler, yani şirkten çıkmışlar, cahiliyeden çıkmışlar, Müslüman olmuşlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar, bizim diyor cahiliyede işlediğimiz hayırlı amellerin, iyiliklerin bize bir faydası dokunacak mı? Siz zaten o sayede Müslümansınız diyor. Yani cahiliyede işledikleri hayırlı ameller sebebiyle Allah Azze ve Celle onlara ne yapmış? Lütfetmiş imanı. İşte onun için bizim imanı muhafaza edebilmemiz. Mesela düşünün, kulun ilk hesaba çekileceği şey kabirde namaz. Yani ne kadar önemli bir mesele aslında. Namazda eksiklik varsa nafilelerle tamamlanacak diyor. Ya nafileleri yoksa? Mesela biz nafile ibadetleri niçin gayret göstermeliyiz? En önemli sebeplerinden birisi budur. Eksiklerimiz varsa, rükünlerinde bir eksiklik varsa, tabii bütün hayırlar için.
Ebu Talib, yani geçmişi çok güzel bir şeydi. Allah ona mesela onun için bir hayır göstermedi. Veya Ebu Cehil de yani hacılara su içiren, yemek yediren birisiydi.
Şimdi Allah Azze ve Celle bu konuda dilediğini işleyendir. Biz onların, yani bu konuda eğer tartacak olursak, onların hangi kötülüklerinin imanlarına mani olduğunu bilemeyiz. Şimdi Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Tevbe suresi 115. ayetinde biz bir kavme hakkı apaçık etmedikçe, onlara apaçık sunmadıkça saptıracak değiliz diyor. Yani kişi hak ile muhatap olur, karşı karşıya gelir, o hak ile karşı karşıya geldiğinde asıl imtihanı o zamandır. Bir menfaat sebebiyle, bir çıkarı sebebiyle ne yapar? O haktan yüz çevirir. O andan itibaren kalbi kör edilir. Münafıklıkla kalbi mühürlenir. Artık ne kadar açık bir şekilde hakkı ona sunsan da ne yapmaz? Dönmez. Çünkü Allah kalbini mühürlemiştir. Kulakları işitmez olmuştur. Gözü görmez olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği kimseler bunlardır. Yani bunlar kendiliklerinden şey değil. Allah'ın burada bir adaletsizliği haşa söz konusu değil. Onlara bu imkan verildiği zaman onlar bu imkanı ters tepdiklerinden dolayı kalpleri mühürlenmiştir. İstediğin kadar açıkla ne yapmazlar? Dönmezler. Yalnız burada bize düşen şu var. Biz kimin kalbinin mühürlendiğini, kimin mühürlenmediğini bilemediğimiz için her halükarda tebliğe devam etmek zorundayız. Ne kadar anlamasa da, yani en anlamaz, böyle odun da odun diyor adam. Yani odunum da odunum diyor, anlamıyor, almıyor bir türlü. Ama bakıyorsun yıllar sonra aynı adam, zamanında o anlattığın şeylerin her birinin meyvesini görüyorsun, pat diye dönüveriyor. Allah'ın hidayetini dilediği zaman. Biz bu zamanı kollamak zorundayız. Bu yüzden tebliğe devam etmek zorundayız. Yani karşımızdaki bunun kalbi mühürlenmiş demeye hakkımız yok bu yönlü. Ama Allah katında kimin ne durumda olduğu bellidir. Diğer taraftan işin kaderi bir boyutu var. Kevni kaderi olan bir boyutu. Şer'i boyutu değil. Biz şer'i boyutundan bahsettik burada. Kevni olan boyutunda Allah diyor nurundan kullarına saçtı. Bu nurdan isabet edenler hidayeti buldu. İsabet etmeyenler de karanlıkta kaldı diyor. Biz bunları da bilmiyoruz şimdi. Biz kendimizi de bilmiyoruz. Tamam, biz şu an Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Kelime-i şehadet getiriyoruz. İşte salih bir takım amellere gayret ediyoruz ama neticemiz ne olacak bilmiyoruz ki. Sahih hadislerde bu açık. Kişi diyor cennetliklerin amelini işler. Cennet ile arasında bir karış mesafe kalır diyor. Ama diyor Allah'ın onun hakkında yazdığı yazı erişir. Ne yapar? Bir küfür üzere ölü verir gider diyor. Ne yapar? Bütün yaptıklar boşa gider. Şirk bütün hayırlar, bütün iyilikleri iptal eder. Aynı şekilde kötülük işleyeni de düşün. Onu da misal veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kötülükler işler cehennemliklerin amelini. Bir karış mesafe kalır cehennemin arasında. Allah'ın dilediği yazgı ona erişir de diyor. Allah'ı razı edecek bir söz söyler onun üzerine ölür diyor adam. Yine Ebu Hureyre'den gelen diğer bir rivayette Bukhari'de kul ucunun nereye vardığını bilmeden bir söz söyler bu Allah'ın hoşuna gider de o cennetin ortasına düşüverir diyor o kul. Yine ucunun nereye vardığını bilmeden hesap edemeden bir söz söyler bununla da diyor cehennemin ortasına düşer diyor. Yani bu kadar tehlikeli.
O zaman o şeye girmiyor mu hocam yani bilmeden bir söz yani cahiliye girmiyor mu?
Yok o manada cahiliye değil. Kişi yaptığı fiilin, yaptığı işin nereye varacağını bilmemesi mesele değil. Onun kötülük olduğunu bilmesi. Yani buradaki kastedilen cahillik bu. Mesela tekfirciler ne yapar? Tevbe suresinin 6. ayeti gibi ayetleri delil getirirler. Bu ayette ne deniliyor? İşte onlar bilmeyen kimselerdir. Sen onlara Allah'ın ayetlerini dinleyinceye kadar müsaade ver diyor. Onlar bilmeyen diye zikredilmelerine rağmen Allah onlara müşrik diyor diyorlar. O halde biz de bilmemelerine rağmen yine onlara müşrik demeliyiz diyorlar. Kafir demeliyiz diyorlar. Buradaki mesele şu. Allah Azze ve Celle'nin sözünü ettiği bu kimseler tam anlamıyla bir cehalet değil. Çünkü onlar La İlahe İllallah'ı reddettiklerinde La İlahe İllallah'ın manasını bildiklerinden reddediyorlardı. Ama uğrayacaklar akıbeti bilmiyorlardı. Bu bakımdan cahillerdi. Ama yaptıkları işin tevhidi reddetmek, şirk olduğunu biliyorlardı. Burada da bu kötü sözü söyleyen insan yaptığı şeyin kötü olduğunu bilir de nereye varacağını bilmez. Yani Allah'ın bu sözden dolayı nasıl ceza vereceğini bilmez. Yani Allah'a karşı, dine karşı oyun olmaz. Öyle sorumsuz sözler edenler vardır ki mesela adam namaz kılmıyor. Namaz kıl diyorsun ya ihtiyarlayınca kılarız diyor. Ne kadar tehlikeli bir söz. Kul bile razı olmuyor bundan.
Dün bir mevzu oldu. Böyle adama sürekli ben diyor ki ya namazın yaşın geçiyor falan filan bunları söylüyorum yani. Tavsiye mahiyetinde yani o bana diyor işte çok bir sizde falan da böyle ben aldırmıyor böyle.
Yani Allah'ın böyle farz kıldığı ibadetler ki, hakkında.
Elhamdülillah diyor iyi kötü Müslümanız diyor bana.
Yani
çünkü o da kendini koyuyor okul zaten. Tabii. İşte arkadaşın dediği gibi iyi kötü Müslüman falan ya. Bunun takdiri zaten ne zaman Allah'a yazılmış.
Evet. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyk.